Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 66 ayrımdan oluşmaktadır.
Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu Andrew Mango.
Ayrım 1.
Arka kapak. Uzman bir yazar, nesnel bir yapıt, işte Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesi. İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, 5 yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu bu yapıtla kapsamlı ve nesnel bir çalışma ortaya koyuyor. Türkiye'nin bağımsızlığı ve varoluş yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor. Profesör Geoffrey Lewis Atatürk için o tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal bir önder. Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan. Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan. Mango bu olağanüstü çalışmasıyla Atatürk'ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize. Bu basında saltanat ve cumhuriyet dönemine ilişkin tüm yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Çoğu eski yazı, birçok belge aslında olduğu gibi aktarılmış, döneme özgü söyleyiş ve ifade özellikleri korunmuştur. Kapak içleri. Andrew Mango İstanbul'da doğdu. Dil öğrenimini Londra'daki School of Oriental Studies'da Farsça ve Arapça öğrenerek geliştirdi. Büyük İskender olayının İslamiyet içinde yer alan biçimleri üzerine yaptığı araştırmasıyla doktorasını verdi. 1947'de öğrenciyken katıldığı BBC'de 14 yıl boyunca Türkçe yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu. Güney Avrupa ve Fransızca yayınlar müdürü olarak 1986'da emekliye ayrıldı. O günden bu yana bütün çalışmalarını Türkiye ile ilgili konularda araştırmalara ayırıyor. Mango'nun Türkiye ile ilgili ilk yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınlandı. Turkey ve Discovering Turkey adlı tanıtıcı çalışmalarını Turkey: The Challenge of a New Role 1994 adlı kitabı izledi. Yazarın son yapıtı The Turks Today 2004'tür. Evli, bir kız ve bir erkek çocuk babası olan Andrew Mango, 1947 yılından bu yana Londra'da yaşamakta ve sık sık Türkiye'yi ziyaret etmektedir. Atatürk, Avrupa ve dünya tarihi içinde başkomutan olarak Churchill'den de daha üstün bir lider. O, kitleleri sürükleyen, insanları kenetleyen siyasal bir önder. Michael Stevens, İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili. Atatürk, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri. Profesör Geoffrey Lewis, tarihçi ve yazar. Atatürk, dünyanın önemli üniversitelerinde adına kürsü açılan, çağını aşan dev bir lider. Profesör Richard Clark, Oxford Üniversitesi. Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu enkazından modern Türkiye'yi yaratmakla kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'ye 21. yüzyıla yükselecek gücü de verdi. Noel Malcolm, İngiltere'nin önde gelen gazeteci yazarlarından, Kosova, Balkanları Anlamak için kitabının yazarı. Mary, Daphne ve Benedict'e sevgilerle. Ön söz. Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en önemli devlet adamlarından biridir. Adriyatik kıyılarıyla Çin arasında, Hindistan yarımadasının kuzeyi ile Rusya'nın güneyi arasındaki geniş Avrasya topraklarında yer alan en güçlü devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve şekillendirmiştir. Komşu ülkelerin tarihini de etkilemiştir. Yabancılar tarafından yönetilen toplumlara dünyanın geri kalanlarıyla kurulacak bir dostluk içinde ulusal bağımsızlığı kazanmanın yolunu göstermiştir. Günümüzde genellikle radikal bir çağdaşlaştırıcı ve batılılaştırıcı olarak bilinir. Bu tanım doğrudur ama yeterli değildir. Ülkesini dünyanın en zengin ülkeleriyle aynı düzeye getirmek için Batı yöntemlerini ithal etmiştir. Çünkü zengin ülkelerin büyük çoğunluğu Batı'da bulunmaktaydı. Ama onun hedefi taklitçilik değil, evrensel bir uygarlığa katılmaktı. Avrupa'nın aydınlanma çağı düşünürleri gibi dine ve dinin neden olduğu ayrımcılığa karşın insanlığın ileriye doğru gitmekte olduğunu görmüştü. Gerçek bir bağımsızlık mücadelesinin herkesi kapsayan laik bir ilerleme ilkesi adına her ulus tarafından kendisi için yapılması ve böylece gelişmiş ülkelere karşı düşmanlığa yer bırakılmaması gerektiğine inanıyordu. Uygar insanların oluşturacağı evrensel bir toplumu ülke edindiği için anti-emperyalistti. Her şeyden önce o bir kurucuydu, çağımızın en büyük ulus yaratıcısıydı. Atatürk'ün vizyonu iyimser ve hümanistti. Uygulamadaysa çoğu kez bu amaçlarına erişemiyordu. Üstelik özellikle yaşamının sonuna doğru düşünceleri, çağdaş batının etnik ve ırksal üstünlük doktrinlerinin etkisi altında kalmıştı. O dönemde de bugün de Atatürk'ün Türkiye'de sayısız muhalifi vardır. Geleneklerine bağlı Müslümanlar onun laik gelişme ilkelerinde putperestliğin gölgesini görüyor ve gavurları taklit ettiğine inanıyorlardı. Bazıları ise onu ilkeleri olmayan otoriter bir yönetici olarak görüyordu. Komşu ülkelerin milliyetçilerinin ise onunla daha farklı sorunları vardı. Yunanlıları yenmiş, generalleri Ermenileri yenilgiye uğratmış, Arapları defterden silmiş ve Suriyeli Arapların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bir bölgeyi ülkesinin sınırları içine katmıştı. Kürt milliyetçileri onu kendilerini asimile etmeye çalışmakla suçlarlar. Türk karşıtı milliyetçiler Atatürk'ün itibarını zedelemek için çabalamaktadırlar. Ayrıca Türk ya da Türk olmayan Marksistlerin de kendilerine özgü eleştirileri vardı ama bunların artık önemi kalmadı. Atatürk'ü saran tartışmalar yalnızca yeni savlar üreterek değil, aynı zamanda yeni bilgi kaynakları yaratarak yaşam öyküsü yazarları ve tarihçiler için büyük yarar sağlamaktadır. Tartışmaların çok hararetli geçtiği Türkiye'de Atatürk hakkında sürekli yeni kitaplar yayınlanıyor. Bu kitabın ilk taslağının hazırlanma sürecinin sonuna yaklaşırken, Atatürk'ün bütün yazılarının birinci cildiyle özel mektuplarının yeni bir basımı piyasaya çıktı. Aynı günlerde İslamcı muhaliflerin eleştirilerini yatsıyan kapsamlı bir yapıt da yayınlandı. En son yayınlanan kitaplardan önce de yeni bir yaşam öyküsünün yazılmasını aklı gösterecek ölçüde yeni malzeme birikmişti. Neredeyse tümü Türkçe olan bu malzemelerin arasında Atatürk'ün çağdaşlarının anıları, günlükleri, kendi defterlerinden ve arşivinden notlar, Cumhuriyet tarihiyle ilgili kitaplar ya da belirli olayları anlatan öyküler bulunuyor. Bu yapıtlardaki bilgiler halka açıktır ama bir kısmının baskısı tükenmiştir ve bazıları da çok zor bulunur. Bu yaşam öyküsü genelde yayınlanmış ancak şimdiye dek yeterince araştırılmamış, kıyaslanmamış, karşılaştırılmamış Türkçe kaynaklara dayanmaktadır. Yararlandığım kitapların arasında İngilizce ya da diğer Avrupa dillerinde olanların sayısının azlığından dolayı Türkçe bilmeyen okurlarımdan özür dilerim. Bunun nedeni Mustafa Kemal'in 1919 yılında Türk Milliyetçilik Hareketi'nin başına geçene dek Batı tarafından hemen hemen hiç tanınmamasıydı. Daha sonraları yabancılar onunla resmi görüşmeler yaptılar ama hiç kimse onu yakından tanıyamadı. Atatürk hakkında yazan Batılı uzmanlar tıpkı benim gibi basılı Türkçe kaynaklara dayanmışlardı. Ben ise bu kaynakları ilk elden alıntıladım. Türkiye'de soyadı kanunu 1934'te çıktığı için kitapta bu tarihten önce adı geçenlerin soyadlarını parantez içinde belirttim. Örneğin Ali Fuat, parantez içinde Cebesoy, Falih Rıfkı, parantez içinde Atay vesaire. Atatürk'ten söz ederken ise pek tutarlı davrandığımı söyleyemeyeceğim. Genellikle 1934 yılı öncesinde Mustafa ya da Mustafa Kemal olarak söz ettim ama ancak bu tarihte resmen kabul edilen soyadını da ara sıra kullandım. Bu kitabı Londra'da yazarken Ankara'daki sahafların kralı sayılan Sanat Kitap Evi'nin sahibi Ahmet Yüksel tarafından benim için toplanan yapıtlardan yararlandım. Onun yardımı olmadan bu işi başaramazdım. Çalışmalarım ilerledikçe sıkça yinelediğim Türkiye gezilerinde dostlarımla görüştüm. Aralarında Profesör Sina Akşin, Amerikan basınında bazı ilginç malzemeler bulunduğu konusunda beni uyaran Doktor Şahin Alpay, The Caucasus adlı ABD dergisine çıkan bir makalenin fotokopisini bana ulaştıran Şakir Eczacıbaşı, sürekli olarak Atatürk hakkında Türk basınında çıkanları bana ileten Selim İlkin, babası Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri olan Altemur Kılıç, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan fotoğraf albümlerini bana veren bakanlığın o zamanki müsteşarı Profesör Emre Kongar, Profesör Baskın Oran, büyük babası Atatürk'ün kişisel dostu olan Büyükelçi Müfit Özdeş, Ankara'daki Atatürk Araştırma Merkezi'ni yöneten Profesör Azmi Süslü ve Profesör Mete Tuncay'ın da bulunduğu tüm dostlarıma teşekkür ederim. Türkiye'ye yaptığım ziyaretler sırasında gösterdiği konukseverlik ve çalışmalarım süresince beni destekleyip öneriler yapmasından dolayı dostum Profesör Metin And'a iki kez şükran borçluyum. Dostlarım Canan ve Peter Reeves'e kitabın iki bölümünü okuyup yorumladıkları ve gerek İstanbul gerek Bodrum'da gösterdikleri konukseverlik için teşekkür ederim. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih Bölümüne, ATASE, İstiklal Savaşı'nın yaşandığı Anadolu'daki savaş meydanlarını rehber eşliğinde gezmemi sağladıkları için minnettarım. İngiltere'de dostum ve meslektaşım Profesör Clement Dodd ile Doktor William Hale'dan yardım ve destek gördüm. Kitabın taslağını okuyup çok değerli önerilerde bulunan ve en çok gereksinim duyduğum bir anda moralimi yükselten Profesör Geoffrey Lewis'e özellikle şükran duyuyorum. Washington'daki Doktor George Harris'ten son derece yararlı eleştiriler aldım. John Murray yayın evinden yardımsever ve çalışkan editörüm Caroline Knox uzun süre derdimi çekti. Karım Mary'nin yorumları yazı stilimi geliştirirken sabrı da çalışmalarıma yardımcı oldu. Hatalar yalnızca bana aittir ve okurlarımın bana bunları bildirmesini diliyorum. Giriş. Mustafa Kemal Atatürk Avrupa uygarlığının altın çağında doğdu. 19. yüzyılın son 10 yıllarında Avrupa ülkeleri ve okyanus aşırı uzantıları barışı yaşıyordu ve gücünü, bilgisini, zenginliğini arttırmaya koyulmuştu. Fransa 1870 yılında aldığı Almanya yenilgisinin, Amerika ise iç savaşın izlerini silmişti. Almanya günden güne zenginleşip güçleniyordu. Avusturya, Macaristan özenle yapılandırılmış bir barış sığınağıydı. Rusya 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu yenilgiye uğrattıktan sonra ekonomik değişimler yaşamaya ve Asya'daki gücünü genişletmeye başlamıştı. Britanya barış, düzen ve ilerlemenin yararlarını imparatorluğun her yanına yaymaktaydı. Batıya kapılarını açan Japonya endüstriyel ve askeri gücünün temellerini atmak için batıdan aldığı bilgileri uygulamaya başlamıştı. Avrupalı kamu görevlileri, iş adamları, mühendisler, bilim adamları, doktorlar ve onların giderek artan sayıda Amerikalı kuzenleri dünya çapında örgütleniyorlar, gelişiyorlar, öğretime yöneliyor, ticaret ve inşaat yapıyorlardı. Avrupa dünyayı yönetiyor ve dönüştürüyordu. Çabalarının semeresini hem topluyor hem de dağıtıyordu. Ama aynı zamanda kurbanlar da yaratıyordu. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başını yalnızca sömürgecilik dönemi olarak tanımlamak yanlış olur. İmparatorluklar tarih boyunca var olmuştur ve gerek kurucuları gerekse yöneticileri doğal olarak güçlerinin, yaşam biçimlerinin, değer yargılarının ve dinlerinin, kısacası uygarlıklarının yalnızca kendilerine değil, hükmettikleri toplumlara da yararlı olacağına inanmışlardı. Bu inanış çoğu zaman doğruydu. 19. yüzyıldaki yenilik ise aynı uygarlıktan esinlenen birçok imparatorluğun bir rekabet içinde birlikte varoluşuydu. Bu uygarlık Hristiyanlık dünyasında gelişmişti ama aydınlanma çağıyla Fransız devriminden sonra bağlı kalınan ilke din değil, rasyonalizm idi. Yerel kökenine karşın rasyonalizm, akıl sahibi yaratıklar olarak tüm insanlara uygun gelebilirdi. Maddi dünyaya egemen olmakta aklın kullanılmasının ortaya çıkardığı yararlar yadsınamaz ama insan ilişkileri konusuna gelince elde edilen sonuçlar biraz karışıktı. Mantığın kullanılması geleneksel sosyal ve politik düzenlemeleri geliştirebilirdi. Ama rasyonalist politikaların, ideolojilerin ve kuramların izlenmesi, var olan toplumlar arasında yeni farklılıklar ve yeni gerginlikler yaratıyordu. Aynı zamanda eski bölünmeler de yeni isimler altında varlığını sürdürüyordu. Geleneksel Hristiyanlık kavramına bağlı olanlar dinsizlerle savaşmıştı. Onların soyundan gelen aydın rasyonalistler ise cahil fanatiklerle uğraşmak zorunda kaldıklarına inanıyorlardı. Bir zamanlar Hristiyanlığa karşı çıkan Müslümanlar dinsiz sayılırdı. Şimdi ise rasyonel aydınlanmayı reddettikleri için fanatik olarak görülüyorlardı. Misyonerler dinsizleri kendi dinlerine katmak için çaba göstermişlerdi. Aynı biçimde aydın Avrupalı düşünürler, öğretmenler ve yöneticiler fanatiklere mantık yolunu göstermeye ve seçtikleri yolu düzeltmelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Bazı toplumların diğerlerinden daha kötü durumda olması, bazılarının aydınlanmayı kabul ederken bir kısmının karşı koyması, kendilerini akılcı sayan düşünürlerin insanoğlunun eşit olmayan yeteneklere sahip ırklara bölündüğünü sanmalarına yol açıyordu. 19. yüzyılın sonunda bu eşitsizlik, Charles Darwin'in türlerin kökeni üzerindeki çalışmalarında saptadığı ilkeler toplumlara uygulanarak açıklanabilir ve haklı gösterilebilirdi. Sosyal Darwinciler hayvanlar için türler ne anlama geliyorsa, insanlar için de ırkların aynı anlama geldiğine inanıyorlardı. Irksal farklılıkların yalnızca siyahlar ve beyazlar, Avrupalılar ve Asyalılar arasında değil, Cermenler, Latinler ve Slavlar arasında da var olduğu düşünülüyordu. Rasyonalistler ırkları uluslara bölerek eski bir bölünme sistemini pekiştirdiler. Yöresel olarak birbirine bağlı ve komşularından gerek dilleri gerekse tarihten gelen soylarıyla ayrılan, başarıya ulaşmış Avrupa halkları kendilerini belirgin uluslar olarak görmeye ve bunun sonucunda da ulusları siyasal örgütlenmenin doğal birimleri olarak düşünmeye başladılar. Fransız devrimi yazarlarının kendi halklarını büyük ulus olarak görmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Çünkü mantık onların arasında gelişmişti ve evrensel boyutlarda uygulanabilecek insan hakları beyannamesi yine onlar tarafından yayınlanmıştı. Komşularının da gitgide genişleyen halkalar halinde onları taklit etmeye çalışmalarında şaşılacak bir yan yoktur. Gerçi evrensel insan haklarından filizlenen ve mantıkla desteklenen milliyetçilik fikirlerinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan ulus ve devletin çakışması inancının gelişimini izlemek olasıdır. Ama yine de insanların kardeşliği ile milliyetçiliğin kuramsal olarak bile birbirine uymadığı da bir gerçektir. Uygulamada Fransız devrimiyle ortaya çıkan milliyetçilik ideolojisi var olan devletleri ve toplumları bölmeye başladı. Milyonlarca insanın kurban edilmesine yol açıp büyük acılar yarattı, maddi kayıplara yol açtı, hatta milliyetçi güç ve toprak sahipliği çekişmelerinde kazananların bile yaşamlarını yoksullaştırdı. Kaybedenlerin akıbetleri ise çok daha acıklıydı. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramları pratikte çok uluslu imparatorlukların yaslandığı hiyerarşileri bozmakla birlikte mantıksal açıdan bu imparatorlukların varlığıyla bağdaşmaz değildi. Ama Fransız devriminin ülküleriyle birlikte yayılan milliyetçilik bunları yok etti. Eski toplumsal, dinsel, mezhepsel ve kabilesel farklılıklara yeni amaçlar katarak onlara bir de rasyonel açıklamalar getirdi. Hem ideolojiler hem de gözlemler saldırganlığı haklı gösterecek mantığı yarattı. Ulusal topluluklar yeni rasyonel Avrupa uygarlığına çeşitli düzeylerde ulaşabilmişlerdi ve bu eşitsizlik hem içerideki hem de dışarıdaki performanslarına yansıyordu. Böylece tıpkı ırklar gibi ulusal toplulukların da uygarlığa erişme yeteneklerinin ve mantıksız fanatikliğe eğilimlerinin yalnızca edimsel olarak değil doğal yapılarına uyumlu olarak da farklılık gösterdiği düşüncesi ortaya atıldı.
Ayrım sonu.